Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber tadında programıyla karşınızdayız. Ben Rasih Turanoğlu. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri, bilgileri sizinle paylaşacağım efendim. Dilerseniz başlayalım. Sevgili dinleyiciler, kış başladığında akla o meşhur, özellikle de çocukların beklediği kar tatili gelir. Aralık ayından Mart ayına kadar süren kar tatili sezonu artık açılmış demektir. İşte Aralık ayı itibariyle, hele de sömestr tatili bu sezonun zirve noktasıdır adeta. Kar tatillerinde oteller dolar, taşar. Yurdumuz kar tatiline uygun bir coğrafyaya sahip olduğu için seçenekler de oldukça fazla. Yani karın tadını çıkarabileceğiniz çok fazla alternatif var. İşte sıradaki haberimizde de bu alternatifleri güzel ülkemizin, güzel Türkiye'mizin dört bir tarafındaki kış turizminin canlandığı noktaları sizinle paylaşacağız. Karın tadının doyasıya çıkarıldığı noktalardan ilki, bizim ilk durağımız Kartalkaya. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, kayak ve snowboard merkezi Batı Karadeniz bölgesinde Bolu ilinin güneydoğusunda Köroğlu dağları üzerinde yer alıyor. Kartalkaya kayak merkezinin kayılabilen alanı 1850-2200 metre yükseklik kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bölge yarı ılıman bir iklime sahip olup Kartalkaya ve çevresi çam ormanlarıyla kaplıdır. Türkiye'de kayak denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Kartalkaya'da Aralık ayı ve Mart ayı arasında kayak yapılabiliyor. Kartalkaya'da 3 metreye kadar kar görülebilmektedir sevgili dinleyiciler. Karın tadını çıkarabileceğimiz, kayak yapabileceğimiz, karla doyasıya baş başa kalabileceğimiz bir diğer nokta ise Palandöken sevgili dinleyiciler. Erzurum, Türkiye'nin en yüksek ve en soğuk illerinden hepimizin malumu, 3185 metre zirveye sahip Palandöken dağları Erzurum'un güneyinde yer alır ve doğu-batı yönünde uzanır. Aralık-Mayıs arasındaki dönem kayak etkinlikleri için en uygun zamandır. Normal kış koşullarında 2 ila 3 metre kar yağışı almaktadır. Mevsim boyunca toz kar üzerinde kayak yapılmaktadır. Palandöken'de günde toplam 32 bin kişinin kayak yapabileceği, uluslararası yarışmalar, hatta kış olimpiyatlarının düzenlenebileceği kapasite bulunmaktadır. Kayak sezonu Kasım ayından Mayıs ayına kadar sürüyor. Normal şartlarda 2 ya da 3 metre kar kalınlığı var. Palandöken Kayak Merkezi'nin 3125 metrelik pisti, Türkiye'nin en yüksek rakımlı pisti olarak göz önüne çıkmaktadır. Ayrıca 3125 metreden 2100 metre rakıma hiç durmadan kayarak inmek mümkün. Palandöken'de snowboardçular için de ezilmemiş doğal pistler var. Bu pistlere teleski ya da telesiyejlerle ulaşılıyor. Palandöken'de çeşitli kategorilerde kayak ve snowboard yarışmalarıyla kar festivalleri de düzenlenmektedir. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistler dünyanın en uzun ve dik kayak pistleri arasında yer almaktadır. Pistlerin toplam uzunluğu 28 kilometredir. En uzun pisti 12 kilometreye ulaşmaktadır. Kayak alanı 2200-3176 metre yükseklik kuşağı üzerinde yer almaktadır. Başlangıç yeri ile varış noktası arasındaki yükseklik farkı 1000 metredir. Palandöken Kayak Merkezi'nde toplam 22 adet pist mevcuttur sevgili dinleyiciler. Palandöken'de 5 yıldızlı otellerin yanı sıra kayak evi, günübirlik tesisler ve lokantalar bulunmaktadır. Kışın karın tadını çıkarabileceğimiz bir başka nokta, tatile merhaba diyebileceğimiz bir başka nokta da Uludağ sevgili dinleyiciler. Uludağ, Bursa ilimizin sınırları içerisinde 2543 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezidir. Otellerin yer aldığı alanın zirve noktası ise 2000 metre dolaylarındadır. Toplam olarak 11 adet ana pistin yer aldığı Uludağ'da, kayak yapılan pistlerle birlikte hayli geniş ve bir o kadar da rahat olan arazinin her yerinde kayak yapılabilmektedir. 13 adet liftin bulunduğu Uludağ'da toplam pistlerin uzunluğu ise 25 kilometre civarındadır. Konaklama seçeneği oldukça fazla olan Uludağ'da 5 yıldız otellerin yanı sıra çeşitli konaklama tesisleri bulunmaktadır. Bir diğer kayak durağımız ise Erciyes sevgili dinleyiciler. Erciyes Dağı Kayseri'nin 25 kilometre güneybatısındaki ovaların yanından birdenbire yükselen büyük kütleli bir stratovolkandır. 3916 metreye ulaşan zirvesiyle İç Anadolu'nun en yüksek dağıdır. Erciyes Kayak Merkezi, Erciyes Dağı'na kurulan bir kayak merkezidir. Bölgenin iklimi karasal iklim özelliklerini taşımaktadır. Burada kar kalınlığı 50 ile 100 cm arasını bulmaktadır. Bölgede günü birlik olarak ve ücretsiz şekilde kullanılabilecek 2000 kişi kapasiteli alanlar bulunmaktadır. Yaz ve kış aylarında ailece seyahat edilebilecek ve güzel vakit geçirebileceğiniz nezih bir ortamdır. Kayak yapmak için en uygun zaman Aralık ayının sonundan Nisan ayına kadar olan süredir. 23.750 metre uzunluğunda teleferik sistemi saatte 27.000 kişi taşıma kapasitesine sahiptir. Bu özellikleriyle bu Erciyes'te bulunan teleferik Türkiye'nin en uzun ve en önemli teleferiklerinden biri olma özelliğine sahiptir. Zorluk derecelerine göre farklılıklar gösteren toplam 33 adet pist seçeneğini kar tatilcilerine sunabilmektedir. Erciyes Dağı'nda 1450 yatak kapasiteli dağ otelleri bulunmaktadır. Kışın karın tadını çıkarabileceğimiz, karı doyasıya yaşayabileceğimiz bir diğer nokta ise Kartepe. Sevgili Akan Madyo dinleyicileri, İstanbul'a çok yakın olması özelliğiyle özellikle İstanbulluları cezbeden bir yer. İstanbul'a sadece 115 kilometre mesafedeki Kartepe Kayak Merkezi, Kocaeli Maşukiye Belde Merkezi'ne 16 kilometredir. Yapılan meteorolojik çalışmalara göre kuzeybatı yönünden esen ve Karadeniz'i aşarak kışın bölgeye yoğun yağış getiren karayel rüzgarının Marmara bölgesinde ilk karşılaştığı Kartepe'nin 1100 metre üstündeki yüksekliklerine yoğun kar yağışı getirmektedir. Kayak için en uygun zaman Aralık ayının sonuyla Mart ayı arasıdır. Kar yüksekliği normal kış koşullarında 3 metreye ulaşabilmektedir. Mevsim başında toz, mevsim sonunda ıslak kar özellikleri görülmektedir. Kartepe'de kar kalınlığı normal şartlarda 80 ila 200 cm arasında değişiyor. Kartepe'de sadece bir otel bulunmaktadır. Dolayısıyla özellikle İstanbulluların günübirlik kar seyahatleri için karı günübirlik tadına varmak için gidilebilecek, seyahat edilebilecek bir nokta olarak ön plana çıkıyor sevgili dinleyiciler. Bir diğer kar noktası da sevgili dinleyiciler, kışın tatil noktalarının önemlilerinden birisi de Dağraz. Akdeniz bölgesinin göller yöresinde Eğirdir ve Kovada gölleri arasında yükselen ve Isparta Ovası'nı kuşatan dağ kütlelerinden biri olup 2637 metre yüksekliğindedir. Dağın yüksek yamaçlarında Isparta Ovası'nı ve Eğirdir Gölü'nü değişik açılarda izleme olanağı vardır. Davraz'da Karlı Yayla Kış Sporları Merkezi, Isparta'nın 26 kilometre güneydoğusunda bulunmaktadır. Davraz, Antalya'ya yakınlığı ve gelişmeye müsait konumu nedeniyle ayrı bir avantaja sahiptir. Davraz'ın coğrafi özellikleri, kayak dışında diğer doğa sporlarının da yapılmasına imkan tanımaktadır. Davraz'da mükemmel yol ve ulaşım kolaylığıyla sadece Türkiye'den değil, Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ülkelerinden de yoğun ilgi görmeye başlamıştır sevgili dinleyiciler. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye'mizin, güzel ülkemizin yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel, ilkbaharı ayrı güzel, sonbaharı ayrı güzel. Yani dört mevsimde de bambaşka güzellikler sunan güzel ülkemizin, güzel vatanımızın özellikle kışın kar yağdığı zaman gidilebilecek, görülebilecek, karın tadının çıkarılabileceği temel noktaları sizinle paylaştık. Hemen o noktaları kısaca bir daha zikredelim. Kartalkaya bunlardan birisi, Palandöken bunlardan birisi, Uludağ bunlardan birisi, Erciyes bunlardan birisi, Kartepe ve Davraz'da bunlardan birisi. Güzel ülkemizin bu güzel noktalarında kışın karın tadını, bu mevsimin tadını çıkarabilirsiniz sevgili dinleyiciler diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, Çin uzay üssü bir yıldan uzun süredir uzayda başıboş şekilde dolaşıyor. Önümüzdeki yıl dünyaya düşeceği hesaplanıyor. Son hesaplamalarsa uzay aracının düşüş rotası üzerinde Türkiye'nin de olduğunu ortaya çıkardı. Eylül 2016'dan bu yana kontrolsüz bir şekilde yol alan Çin'in ilk uzay istasyonu Tigong-1'in dünyanın hangi noktasına ne zaman düşeceği üzerine bir öngörü açıklandı. Avrupa Uzay Ajansı ESA, 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonunun Ocak ile Mart arasında bir tarihte atmosfere gireceğini tahmin ediyor. Tiangong-1'in düşüş rotası üzerinde yapılan tahminler ise İspanya, İtalya ve Hindistan'ın yanında Türkiye'yi de risk altındaki ülkeler arasında gösteriyor. Çin, 2011 yılında fırlattığı bu uzay aracıyla daha büyük bir uzay üssü inşa etmeyi amaçlıyordu. 2016 Eylül ayında ise Çinli yetkililer aracın kontrolünün kaybedildiğini doğrulamıştı. Yerden 300 kilometre yüksekte, yörüngede kontrolsüz bir şekilde ilerleyen Tiangong-1 ile ilgili tahminleri duyuran Avrupa Uzay Ajansı'ndan Holger Craig, atmosfere girişten çok kısa bir zaman önce bile ancak çok geniş bir coğrafi alan üzerine risk tahmini yapabiliyoruz, diyor. Uzay aracının atmosfere yeniden girişi sırasında büyük oranda yanarak parçalanması bekleniyor. Ancak büyük kütlesi nedeniyle yüzeye parçalarının ulaşma ihtimali bulunuyor. 2011 yılında fırlatılan Tiangong-1, 2 yıllık ömrünü 2013'te tamamlamış, mürettebatı da bu sürenin tamamlanmasıyla gemiden ayrılmıştı. Uzay uçuşları tarihinde düşen uzay aracı parçaları nedeniyle hayatını kaybeden olmadı günümüze kadar sevgili dinleyiciler. Ama 8,5 ton ağırlığındaki bir uzay istasyonu Ocak ile Mart ayları arasında düşmesi bekleniyor. Temennimiz o ki yine hayatını kaybeden ya da herhangi bir riskle karşılaşan kimse olmaz, ülke olmaz diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, yeni bir mesele değil aslında. Uzun zamandır devam ede gelen bir mesele. Özellikle engelliler, yaşlılar, çocuklu kadınlar, yayalar kendilerine ayrılan yollarda yürüyemiyor. Sebebi ise kaldırıma park eden duyarsız sürücüler. Otopark var, kenarda farklı farklı park imkanları var. Ama nedense sürücüler yine de kaldırıma geri park ediyorlar. Hemen hemen her köşe başında bu görüntüyle karşılaşabiliyoruz sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla kaldırıma park eden bu araçlar yüzünden vatandaş yolda yürümek zorunda kalıyor ve vatandaş araçların hareket kabiliyetinin ortaya çıktığı yollarda yürüyünce de vatandaşla araçların buluşması riski artıyor. Dolayısıyla kazalar ortaya çıkıyor, hayat kayıpları ve yaralanmalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun mesulü kim alıyor? Tabii ki o kaldırımlara park eden sürücüler oluyor. Dolayısıyla bu riskleri de düşünerek lütfen ama lütfen kaldırımlara park etmeyelim. Park için ayrılmış yerleri gözetelim. Biraz fazla yürüyelim, otoparka koyalım. Yani birazcık aslında yürümeyi göze alsak, şehrin birçok bölgesinde, şehirlerin birçok bölgesinde otoparklar var. Aslında yürümeyi göze alsak oralara koyup sonrasında şehir merkezine gelip işlerimizi halledebiliriz. Ama galiba biz biraz tembellik yapıyoruz ve hemen alışveriş yapacağımız ya da uğrayacağımız mekanın kaldırımına arabayı koyuyoruz. Lütfen bu hususlara dikkat edelim. Yani sadece basit bir park değil. O park yüzünden o kaldırımı kullanamayan yayaların kazalara vesile olması, sebep olması riskini de siz dolayısıyla ortaya koymuş oluyorsunuz. Lütfen bunlara dikkat edelim ve İzmir'de böyle bir durum söz konusu oldu sevgili dinleyiciler. İzmir'de bir sürücü arabasını kaldırıma park etti ve alışveriş yapmak için bir mekana, bir mağazaya gitti. O esnada vatandaşlar da geçemediler o araç yüzünden kaldırımdan ve bunu protesto etmeye karar verdiler ve yapışkanlı kağıtlarla arabanın her tarafını süslediler, kapladılar. Her tarafına yapışkanlık kağıtlar yapıştırdılar rengarenk ve o kağıtların üzerine notlar düştüler. Buraya park yapmanın yanlış olduğuna dair. O kadar ki o yapışkan kağıtlar yüzünden araba gözükmüyor. Renginin fark edilmesi mümkün olmuyor hale geldi. Sonrasında da sürücü umarım ki dersini almıştır ve bir daha kaldırıma park yapmama konusunda kendi benliğini uyarmıştır diye düşünüyorum. Böyle bir olayla karşılaşmadan, böyle bir protestoyla karşılaşmadan ya da yayaların herhangi bir kazasına, can kaybına, yaralanmasına sebep olmadan lütfen dikkat edelim. Otoparklara koyalım aracımızı. Birazcık yürüyelim efendim. Biraz efor sarf edelim. Zaten yürümek de çok sağlıklı. Bunu biliyoruz. Ne yazık ki günümüzde yürümekten çok uzağız. Birkaç adımda yorulabiliyoruz. Neden? Çünkü vücut hareket etmeyince hareket kabiliyetini zamanla pasif hale getiriyor. Dolayısıyla biz çok hafif adımlarda bile yorulmaya başlıyoruz. Aslında vücudumuzu ne kadar aktif tutarsak yorulma oranımız da o kadar azalır. Sevgili dinleyiciler, lütfen dikkat edelim. Kaldırımlara park yapmayalım. Sevgili dinleyiciler, Van'da bir muhtarımız var ki bu muhtar adıyla ön plana çıkıyor ve vatandaşlar arasında özellikle Van yöresinde, Van bölgesinde adıyla namını almış gidiyor. Muhtarın adı Azrail, soyadı Yok sevgili dinleyiciler. Yani muhtar Azrail Yok'un hikayesini sizinle paylaşacağız. Sevgili dinleyiciler, Mikail ismini duydum ben şahsen, Cebrail ismini duydum, İsrafil ismini duydum. Hatta İsrafil isminde bir arkadaşım da vardı, Cebrail isminde arkadaşım da vardı ama Azrail ismini ilk defa bu haberde duyuyorum. Herhalde siz de duymamışsınızdır ya da duysanız bile herhalde bu haberde ilk defa duyacaksınız. Van'ın Erciş ilçesinde Azrail Yok isimli muhtar isminden dolayı maruz kaldığı esprilere aynı olgunlukta cevap veriyor sevgili. Erciş ilçesinde muhtarlık yapan Azrail Yok ismiyle dikkat çekiyoruz. İsmiyle ilgili sürekli şakalara maruz kaldığını belirten muhtar isminden hoşnut olduğunu, hiçbir rahatsızlıkta duymadığını belirtiyor. Yalından Mahallesi muhtarı Azrail Yok ismi ve soy isminden dolayı evde, yolculukta, sosyal medyada, kahvehanede tebessüm ettiren diyaloglarla karşılaşıyor. Yapılan şakaları olgunlukla karşılayan Azrail Yok, isminden dolayı maruz kaldığı esprilere aynı olgunlukla cevap veriyor. Muhtar Azrail Yok yaptığı açıklamada, dört büyük melekten biri olan Azrail ismini taşımaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtiyor. Bu ismin kolay hatırlandığını ve kendisine avantaj sağladığını ifade eden Azrail Yok, aynı zamanda fıkralara konu olacak olaylar yaşadığını dile getiriyor. Başından geçen bir olayı tebessümle anlatan muhtar Azrail Yok şunları kaydediyor. Van'dan ziyaret için İzmir'e gidecektim. Havalimanına işlemler için kimliğimi verdiğimde işlemleri yapan görevlinin bilgisayara ve bana baktığını gördüm. Ben de gülerek "Hanımefendi, siz hiç Azrail'le karşılaştınız mı?" dedim. O da hayır dedi. Sonra "ben şimdi eve gitsem, eşime, dostlarıma ben bugün Azrail'i uçağa bindirdim desem kimse bana inanmaz" ifadesini kullandı. Ben de "haklısınız, kimse inanmaz" dedim şeklinde anlatıyor durum. Azrail yok, bazen selam verdiği ve hayırlı işler dilediği esnafın kendisine "Azrail, iyi ki buradan geçtin, selam verdin, en azından biz de ölümü hatırladık, biliyoruz ki ölüm vardır, ticaretimizde yanlış yapmayalım" şeklinde açıklamalar yapıyor sevgili dinleyiciler. Aslında bu son örnek gayet güzel. "Ölümü hatırladık sayende" şeklindeki ifade oldukça güzel. Ölümü sıkça hatırlamak ve ona göre yaşamak gerekiyor aslında. Mutar Azrail yoku görenler de, onunla karşılaşanlar da ölüm meleği olan Azrail Aleyhisselam'ı sıkça hatırlıyorlar. Dolayısıyla ölümü yakından hissederek ona göre davranma ihtimalleri yükseliyor sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, akıllı gözlük Takbul'la tanıştıracağım. Şimdi sizleri donanımı ithal, jandarmadan emekli bir grup asker ve ODTÜ profesörlerinin yazılımını geliştirdiği, suçluları yakalamada çok büyük kolaylık sağlayan bu akıllı gözlük Takbul nasıl bir şeymiş? Gelin beraberce bakalım. Akıllı gözlük Takbul, güvenlik hizmetlerinin üst seviyeye çıkarılması için geliştirilen ve jandarma tarafından kullanılan bir gözlük. Simülasyon Bilim ve Teknolojileri şirketleri tarafından üretildi. Takbul gözlüğün donanımı ithal, yazılım sistemi, jandarma muharebe sınıfından emekli olmuş bir grup asker ve ODTÜ'den bazı profesörlerce geliştirilen bir şekilde ortaya koyulmuş, güvenlik hizmetleri için üretilmiş. %100 yerli akıllı gözlük Takbul ilk kez Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma tarafından kullanılmış sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, Takbul'u kullanan jandarma gözlükle sürücülerin ehliyetlerini, yolcuların kimliklerini ve araçların plakalarını kontrol ediyor. Sürücülerin ve yolcuların ilgi odağı olan akıllı gözlük üzerinden elde edilen veriler, sim kartlı mobil ağ üzerinden İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı veri tabanına ulaştırılıyor. Kişiler hakkındaki arama ya da yakalama kararını, kimlik bilgileri, ehliyet ve pasaport gibi kimlik bilgilerini saniyeler içinde jandarmaya ulaştırıyor. Belgelerde veya plakada bir suç unsuruna rastlandığında kırmızı ışıkla kullanıcıyı uyaran gözlük, uyarının hangi konuda verildiğini de ekranda gösteriyor. Eğer bir sorunu ortaya çıkmazsa da, bir soruna rastlanmazsa da gözlükte yeşil renk yanıyor sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla kısa bir süre içerisinde o gözlük üzerinden sistem sorgulama yapıyor. Eğer kişi ya da plaka herhangi bir suç içeriyorsa kırmızı ışık yanıyor, içermiyorsa da yeşil ışık yanıyor. Takbul'u kullanan güvenlik görevlisinin ekranı bilgisayar ekranı gibi görmesinin yanı sıra dış mekanı da rahatlıkla görmesini sağlayan gözlük, görsel iletişim yanında sesli iletişim sorgularını da yapabiliyor. Üzerinde kamera sistemi bulunan gözlüğün yalnızca uygulama noktalarında değil, seyyar olarak farklı görev bölgelerinde de kullanılabileceği belirtiliyor. Türkiye'de şimdilik 20 tane bulunan Takbul'u kullanacak görevlilere Ankara'da özel bir kurs verildi sevgili dinleyiciler. Sistem, şehirler arası otobüslerle yolculuk yapıldığı esnada da sıkıntısız bir şekilde işledi. Kontroller, yolculardan kimlik kartları istenmeden kısa sürede tamamlandı. Takbul'un üretici şirketi Simbiti'nin yetkilisi Sevil İpekkan şu şekilde bir açıklama yaptı. "Ürün çok ergonomik ve kullanıcının gözlük takar gibi takması yeterli. Gözlük gördüğü her şeyi veri tabanıyla eşleştirebiliyor ve birkaç saniye içinde asker kaçağı, sahte plaka analizleri yapabiliyor. Plakayı sessiz söylediğinizde de analiz gerçekleştiriyor" bilgisini verdi. Ürünün sayısını hızlı bir şekilde artırabileceklerini söyleyen İpekkan, "gözlüğün donanımı ithal ancak yazılımı tamamen yerli. Gözlüğü değerli kılan zaten yazılımı. güvenlik boyutunda hassas çalışıldı. Bodrum'da pilot olarak dağıtıldı. Jandarma ürünü çok beğendi ve ileride tüm jandarma birliklerinin kullanmasını bekliyoruz. Özellikle şehir giriş çıkışlarında büyük kolaylık sağlıyor. Güvenlik kameralarının yetmediği noktada gözlükler destek oluyor diye konuştu. Takbul'un kısa zamanda popüler olduğunu söyleyen İpekkan, telefonlarımız susmuyor. Yurt dışından da çokça talep var, ihraç etmeyi düşünüyoruz. Bu kadar talep beklemiyorduk ancak bu ürünü almak cep telefonu almaya benzemiyor. Tek tek satılmıyor. Sorgulama yetkisi olan kişiler dışında kullanılamaz. Suistimal edilmemesi için dikkat ediyoruz ifadesini kullandı. Aslında eskiden izlediğimiz aksiyon filmlerinde bu görsel aslında görmüşlüğümüz var sevgili dinleyiciler. Gözlük üzerinden kişileri sorgulamak, ortamı analiz etmek vesaire. Artık o eskiden filmlerde gördüğümüz süreç gün yüzüne çıkıyor ve gerçekle buluşuyor. Aslında akıllı gözlük, takbul sayesinde evet güvenlik güçlerimiz için hayatı ve çalışmayı oldukça kolaylaştıracak bir imkan. Direkt gözlük üzerinden sistemle buluşturuyor. Gerçekten büyük kolaylık. Hayırlı olsun jandarmamıza da, inşallah güvenliğimizi artırıcı çalışmalar bu şekilde devam eder diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, dünyanın birçok noktasında özellikle 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri'nde ikiz kulelerin bombalanmasının ardından İslamofobi, İslam karşıtlığı, İslam nefreti kasıtlı olarak körükleniyor. Özellikle bu körüklemeler filmlerde ve sanal oyunlarda İslam düşmanlığı içeren görüntüler üzerinden de yer alıyor. İşte bununla ilgili Sosyal Akıl Derneği bir çalışma başlattı. Sizinle o çalışmayı paylaşacağım. Sosyal Akıl Derneği üzerinden yürütülen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen Fight İslamofobi projesi, dijital oyunlar, çizgi filmler ve ders kitapları kategorilerinde İslamofobik içeriklerin çocuklar, gençler ve toplum tarafından tespit edilip dijital deliller oluşturmak üzere web ve aplikasyon platformları üzerinden bildirimde bulunulmasını sağlayan bir yazılım sistemi sevgili dinleyiciler. Fight İslamofobi'nin application'ları yani uygulamaları var sevgili dinleyiciler. Siz çocuğunuz ya da oğlunuz, kızınız bir filmde ya da sanal oyunda bir İslamofobik içerikle karşılaştığı zaman ya da bizzat kendiniz karşılaştığınız zaman bu görüntünün, bu içeriğin bulunduğu görselin fotoğrafını çekiyorsunuz ve o fotoğrafı Fight İslamofobi'nin Android uygulaması var, iOS uygulaması var ve aynı zamanda fightislamofobi.com sitesi üzerinden bu fotoğrafı ihbar hattına bildiriyorsunuz. Sosyal Akıl Derneği de bu ihbar üzerinden sizin görsellerinizi, şikayetlerinizi dosyalar haline getiriyor. Uzmanlar tarafından bunlar raporlanıyor ve bu raporlar kanun koyuculara iletiliyor. Sonrasında da bu yapılan bildirimden sonra da sizin bildirmiş olduğunuz film ya da sanal oyunlara ya internet üzerinden engelleme getiriliyor ya da bunlar farklı farklı şekilde ortadan kaldırılmaya çalışıyor sevgili dinleyiciler. Lütfen siz de bu hususta hassas olun. Fight İslamofobi Android uygulaması ya da iOS uygulaması ya da fightislamofobi.com sitesi üzerinden İslamofobik, İslam karşıtı içerikleri görselleriyle paylaşıp ihbar edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'yu karıştırdı. Kore'de işte Kuzey Kore ile atışmaları vesaire var. Farklı farklı bölgelerde farklı farklı sıkıntılara merhaba denilmesini sağlıyor. İşte Kudüs'teki malumunuz Kudüs'ün başkent ilan edilmesi sürecinin sıkıntısının baş mimarı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. İşte dünya içerisinde bunca sıkıntının sebebiyken, bunca kötülüğün, bunca karanlığın sebebiyken Amerika Birleşik Devletleri bu kötü bu karanlık sağlama sürecine doymuyor sevgili dinleyiciler ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ayda koloni kurma planını harekete geçirdi. Bu planın ayrıntılarını sizinle paylaşacağız. Sevgili dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki ezeli uzay yarışı yeniden kızışıyor. Gündemde yine Ay var. Bu kez hedef Ay'ın kolonileştirilmesi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump birkaç hafta önce NASA'ya emir verdi. Bu sözleri Ay'ın fethi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Trump'a ilk yanıt Rus milletvekili Alexey Pushkov'dan geldi. Pushkov, Amerikalı astronotları ve uzay kargosunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rus Soyuz roketlerinin taşıdığını hatırlattı. ABD, Rusya olmadan Uluslararası Uzay İstasyonu'na bile gidemiyor. Çok merak ediyorum. Bizim roket motorlarımız olmadan Ay'a nasıl ulaşacaklar diye sordu. Rus Uzay Kurumu Roskosmos ise NASA'ya karşı adım atmaya hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı ile birlikte ABD'ye itiraz metni hazırlıyorlar. Birleşmiş Milletler Uzay Hukuku Komisyonu Nisan ayında Viyana'da toplanacak, burada itirazı dile getirecekler. Uzaydan elde edilecek zenginlikler tüm ülkelerindir. Gerekirse meseleyi Birleşmiş Milletler'e götürürüz diyorlar sevgili dinleyiciler. Bu tartışmalara, Ay'ın kolonileştirilmesi tartışmalarına Çin de katıldı sevgili dinleyiciler. Amerika'nın Ay'ın fethi programının silahlanma yarışını uzaya taşıyacağının altını çizdi Çin ve bunun yıkıcı etkileri olur diyerek bu projeye karşı çıktı sevgili dinleyiciler. Diyelim ve bu haberle Haber Tadında'yı noktalayalım sevgili dinleyiciler. Çehrenizde tebessümün daim olması temennisiyle, Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.